Ayrım 20, sayfa 175. İblisi öldür. Timur Soykan. Fare titreyerek ağlıyor. Ölümün sıcaklığını bu soğuk işkenceye ye dediği için bir an korkmuş olmalı. Ben de ara ara bunu düşünüyorum. Ölmek tüm bu çilelerden daha kolay geliyor. Müzakereci Nazlı suçlusuna müsamaha gösteriyor. Bunu biraz düşünün. Savcı Reyden'in hayati riski olması halinde taviz verilmemesi gerektiğini defaatle vurguluyor. Ben koşulları ona aktarıp geleceğim. Adımları uzaklaşırken fare mırıldanıyor. Bizim peder savcıyı bağlamış belli. Refik amca buralarda dolanıyordur. Refik amcasının çok daha büyük bir belayla boğuştuğunu bilmiyor. El ve ayaklarından yapıştırıldığı sandalyede saatlerdir kukla gibi sarkıyorken doğruluyor. Yarısı mor bir balona dönmüş, suratını kaldırıp konuşuyor. Ölmeyeceğim ulan. Sana, benim pedere, savcıya, amına koduğumun dünyasına inat yaşayacağım. Beni onlara göster. Dimdik duracağım, yemin ediyorum. Bu nasıl bir sınav Allah'ım? Beni zalim düşmanımla ortak ediyorsun. Biraz sonra kapıyı aralayacağım ve ikimiz canımızı birlikte ortaya koyacağız. İnce boynunu tek elimle kavruyorum, avcımda soğuk boğazı. Açık tek gözünün bebeğini dikiyor gözlerimin içine. Parmaklarımı sıksam canını alacağımı biliyor. Ölüm korkusundan daha ağır basıyor ısınma arzusu. Battaniyeyi almadan kapatma kapıyı, yoksa ölürüm ben, diyor. Parmaklarımla boğazını sıkarken ikimizin canı birlikte alınsa bile ortaklığımız olmadığını anlatıyorum. Seni onlara göstereceğim. Onların bir hücumunda ya da senin bir hatanda düşünmeden sıkacağım kurşunu. Soluk almakta zorlandığını fark edince gevşetiyorum parmaklarımı. Ağrılarla dolu nefes çektikten sonra yeminler ediyor ölmek istemediğini, hiçbir yanlışının olmayacağını söylerken gözyaşları kanlı sümüklerine karışıyor. Zaten hiçbir hamle yapamayacak kadar yaralı, bitkin. Çakımla bantları kestiğimde parmakları kırık ellerini dizlerinin üzerine korkarak koyuyor. Donmuş, tutulmuş bedeniyle iki büklüm oluyor. Yüzünün sağlam yarısı acısıyla şekilden şekle giriyor kalkmaya uğraşırken. Yeni doğmuş tay gibi acemi ayakta durmaya çalışıyor. İniltiler arasında zor çıkıyor sesi. Mahvettiniz beni, bitirdiniz be. İflah olmam ben artık. Biraz kendine gelmesi için karyolaya yatırıyorum. Yüzünün sağlam tarafını yatağa koyup dizlerini göğsüne kadar çekip ısınmaya çalışıyor. Çok titriyor. Fareyi bu halde gösteremem onlara. Paltomu çıkarıp üzerini örtüyorum. Kalın kumaşa kafasını gömüp nefesiyle yüzünü ısıtmaya çalışırken soğuk benim içime işliyor. Torunumu da soğukta mı tutuyorlar acaba? Kim bilir ne halde evladım. İblis oğlunun itiraf kaydını gördüğünde Yusuf'uma kıyarsa bunun vicdan azabıyla biz ne ederiz? Acaba video iblise ulaştı mı? Telefondaki o kurnaz, şımarık, kirli sesi dünden beri kulaklarımda. Kendini ölümle yaşam kararlarını verecek kadar muktedir zannetmiş, acizliğimizle eğlenmişti. İlahi adalet işte. Masumların canlarını aldığı tuzağının içinde şimdi kendi kıvranıyor belki. Yüzünü görmek, sesini duymak isterdim. Sesini duymama çok az kaldı. Şu bir dakikalık işi Allah'ın izniyle sağ salim atlatmamız lazım. Rehinemin titreyişi duruluyor. O ısındıkça ben donuyorum. Müzakereci her an dönebilir. Onu hazırlamalıyım. Mendilimi lavaboda ıslatıp paltomu yüzünden çektiğimde biraz daha ne olur diyor. Ne merhametim ne vaktim var. İnce çenesinden tutup mendille çirkin suratını siliyorum. Aniden ağzını kapatıp yamulmuş burnunu düzelttiğimde içine hapsolmuş çığlığıyla çırpınıyor. İnşallah bayılmaz. İniltilerini avucumda hapsederken burnundan elime yapış yapış kanlı sümüğü boşalıyor. Ağzını bıraktığında derin soluğu içine çekiyor. Her nefeste yaşadığı acının azaldığını fark ediyor. Minnetle bana bakması sinirimi bozuyor. Ellerini arkasında birleştirmesini söylediğimde vallahi billahi gerek yok diyor. Boynuna yapıştığımda kuralların halen acımasız olduğunu anladı. Sırtında birleştirdiği kollarının bileklerini bantla sararken koridordaki tim gürültüyle hareketleniyor. Müzakerecinin adımları duyuluyor. Fareyi yataktan kaldırıp lavaboya sürüklüyorum. Yüzünü yıkarken Fatih'in çocukluğu geliyor aklıma. Torunun endişesi yeniden büyüyor içimde. İblis yavrucağa zarar verirse yemin olsun burayı çakallarının kanıyla doldurmadan ölmeyeceğim. Serkan'ın sesi geliyor kapının ardından. Yusuf Bey, bu işleri bildiğiniz için sizinle açık konuşacağım. Böyle durumlarda, yani rehine hayatı risk taşıyacak kadar yaralıysa, operasyonu geciktirmek, zamanında harekete geçmemek amirler için ciddi sıkıntı yaratır. Soruşturmalar, müfettişler filan, savcı ile emniyet müdürü, rehinenin acil bir müdahale gerektirmeyecek halde olduğunu görmek istiyor. Aksi takdirde operasyonun başlatılacağı talimatı verdiler. 15 dakika içinde kapıyı aralayıp rehineyi göstermezseniz diyalog şansımız kalmayacak. Teşkilatı bilen emniyet müdürü için çok ikna edici cümleler. Aslında hepimizin iblise benzediğimizi, insanların ölüm kalımı üzerinden kariyer planları yapacak kadar aşağılık olduğumuzu ne güzel anlattı. Müzakereci ismimle birkaç kez seslendi, yanıt veriyor. Tamam, 15 dakika fazla. 5 dakika sonra kapıyı açıp rehineyi göstereceğim. 2 tane battaniye istiyorum. Müzakereci titizlikle hazırlanıyor önemli randevuya. Savcıya göstermem için bir kamera kayıt yapacak, tepe ışığı açık olacak. Ani hamlelerine izin vermeyeceğimi gösteriyorum. Kapı aralandığında battaniyeleri kapıdan içeri atacaksınız. Gaz bombası ya da herhangi bir saldırı olursa duraksamadan kafasına sıkacağım. Mermim namluda, elim tetikte. Bir saldırı olmayacağına söz veriyorum. Sakin olun. Son hazırlıklar. Çocuğunu okula gönderecek baba gibi rehinenin üstünü başını düzeltiyor, yıkadığım yüzünü siliyorum. Müdürüm, kaderimiz bir, benden yamuk olmayacak diyor. Paltomu omuzlarına yerleştiriyorum. Kravatımı boynuna geçirip ucunu arkasına çevirerek farenin tasmasını yapıyorum. Besmele ile vitrine karyolayı kapıyı aralayabileceğim kadar çektim. İşte o an. İblis ya da aksakallar şeyhi acaba tetikçilerine ölüm emrimizi verdi mi? Anlık her şeyi bitirecek hamleyi yapacaklar mı? Ben uykusuzluktan, soğuktan, bitkin, endişeden tükenmişken püskürtebilecek miyim onları? Saliseler bile önemli. Namluya mermiyi sürerken dua ediyorum. Allah'ım sen bana kuvvet ver, günahlarımızı affet, bir tek sana sığındım. Farenin kravattan tasmasını elime dolarken Necmiye, Fatih, Meral, Muhammed, Yusuf, Levent'in yüzleri geliyor gözümün önüne. Kapının kolunu tutup açacak gücüm yok. Dışarıdaki gürültü yükseliyor. Beklemek korkumu büyütmekten başka işe yaramıyor. Kapıyı aralıyorum. Kameranın ışığı doluyor içeriye. Gözüm kamaşıyor. Battaniyeleri atın diye bağırıyorum. İçeri düşen yorgan kadar kalın battaniyelerin içinden gazların çıkmadığından emin olmak için 1-2 saniye bekliyorum. Sorun yok. Tasmasını gevşetip kapı aralığında gösteriyorum fareyi. Kafasına dayalı tabancamın namlusu. Ben iyiyim, yaralarım hafif, acele edecek bir durum yok diyor. Birden geriliyor tasması. Bu kadar yorgun olmasam böyle kolay sendelemez. Kapı aralığına böyle sürüklenmezdim. Anlık hamlelerin ölüm ya da yaşamı belirleyeceği savaşa hangi akıl yetebilir? Farenin üzerine çullandı siyah eldivenli eller, kameranın ışığı, çelik kalkanlar, kasklar, bana doğrulmuş namlular. Var gücümle tasmayı çekiyorum, polislerin haykırışlarını farenin çığlığı yırtıyor. Sağır edecek bir cayırtı kopuyor. Alev alev kurşunların vızıltıları etrafımdan geçiyor, izbe parçalanıyor. Yanık barutun dumanı genzimi yakarken namluyu kapıya doğrultup tetiğe asılıyorum. Şarjörü boşaltırken yüce Rabbime yalvarıyorum. Üçüncü bölüm İblis. Yalan biri itiraz etmediği sürece gerçektir. İt oğlu it, bütün işi bok etti. Evlat değil, düşman, Allah'ın cezası. Yüzünü göresim yokken telefonda dağılmış suratına bakıp duruyorum. Ne ağız bırakmışlar ne burun. Belli bülbül gibi öttürmüşler piçi. Videoya da çekip kaydı göndermişler, yolda getiriyorlar. Yeni yetme komiser bir de tehdit etmiş. Bir yamuk olursa kaydı her yere göndereceklermiş. İte bin kere söyledim, eve gel dedim. Bu siktiğim soruşturması kapanmadan ortalıklarda dolanma dedim. Dinler mi pezevengin evladı? Hem ayranım dökülmesin hem götüm sikilmesin. Kim bilir nerede enselediler piçi. Kesin yine karı kız ortamlarındaydı, oradan çekip aldılar. Ulan o moruk polis eskisiyle çömez komiser nasıl tespit etti ki bunu? İçeriden bir zar mı haber uçurdu? Bu yavşak özel timci mi yoksa müzakereci mi öttü? Yok lan, soruşturma başlayınca iyice köpeğimiz oldu ikisi de. Kesin bizim it olay yerinde kameraya yakalandı, oradan buldular izini. Ulan tezgahı oya gibi işledik, bütün kameraları, telefonları, telefon sinyallerini, her bir boku düşündük. Hiçbir açık bırakmadık, yakayı ele verdiğimiz yere bak. Refik de söyledi, bizden ekip vermeyecekler bu bağcılardaki işe, riske girmeyelim diye. Ne bileyim amına koyayım, para çok iyiydi. İki ev daha basar, ağı iyice büyütürüz hesabı yaptım. Elimizde patladı işte, sadece polis olsa mesele değil. Yıllardır söğüşlediğimiz adamlar, dünyanın zenginleri be. Onlar öğrenirse bizi sağ koymazlar. Neyse, getirsinler şu kaydı da bulacağız bir yol. Daha önce de direklerden döndük, yine atlatırız belki. Önce karar vermem gerek. Oğlumun ölümünü göze alacak mıyım? Kanını döktüklerim, canını yaktıklarım bugünü bilse ilahi adaletler. Ben biliyorum öyle bir şey yok. Kimi toprakta çürüdü çoktan, kimi kedere gömüldü. Ben 4 katlı malikanemin çatısından beyaza bürünmüş muhteşem boğaz manzarasını izliyorum. Şimdi kalkıp evi gezmeye başlasam 2 saat sürer. Garajda 5 tane araba var, 2 tanesi cip. İstanbul'un en lüks mekanına gireyim, Cumhurbaşkanı geldi sanırsın, öyle itibarımız. Sağlığım sıhhatim de yerinde. İlahi bir adalet olsa ihtiyarlığıma kalır mıydı o hesap? Çocukluğumdan beri gazabım sürerken böyle ödüllendirir miydi beni Allah? Sana da hep iyi bir insan, doğru bir insan olmayı öğrettiler değil mi? Bana da öyle anlattılar. Hiç kimse söylemedi, öğretmedi zalimliğimle kazanacaklarımı. Ben kendim öğrendim. Kötülüğümle ne zaman barıştığımı hatırlamıyorum bile. Kendimi bildim bileli böyleyim. Nefret desen değil, öfke desen o da değil. Ne bir pezevengin evladı canımı yaktı, ne de anamı babamı vurdu. Sana mazeretlerimi sergileyecek bir tane hikayem yok. Dedim ya, kendi içimde keşfetmedim gaddarlığımı. Başkalarının yüzünde dehşetimi görünce herkesten farklı olduğumu anladım. 15 yaşında Bayrampaşa varoşlarında arka mahalle çocuklarının ağzını burnunu kırarken tanışıyordum kendimle. Bizim tayfadaki veletlerin hepsi hayranlıkla izliyor. Yumruklarımın altında inleyen çocuklar yalvarıyordu. Bin bir vukuat ile büyüdük. Karakoldan peder alır, her seferinde 1000 nasihat verip adam etmeye çalışırdı. Acırdım herife. Mektepte tarih hocası demişti, sen çok zeki çocuksun, harcama kendini diye. Hep biliyordum zeki olduğumu, harcanmayacağımı. Yine kendimden değil, etraftaki hıyarların aptallığından anlıyordum. İyilik, doğruluk, vicdan masallarıyla yoğrulmuş zavallıların hiçbir kuralı olmayan kötü karşısında ne şansı var? Sanma öyle, filozof triplerindeyim. Benim saksı çok çalışıyor, havalarındayım. Bu yaşa gelince düşünüyor insan, tüm bunları nasıl becerdim diye. Nasıl başardım biliyor musun? Çok can yaktım, çok da akıllı davrandım. Şimdi salondaki 15 bin liralık aynada kendime bakarken her zaman aklıma geleni düşünüyorum. Ruhumdaki kötülüğün yansıması mı bu surat? Kocaman bir kafa ile dümdüz geniş bir çenenin arasına sığabileceği kadar çirkinlik kondurmuş Allah. Yaşlandıkça böyle olmadı. Benim tip hep bu kadar kayıktı. Üstüne kütük gibi vücut ile balyoz gibi yumrukları koyduğunda bizim alemde yarışa 1000 kilometre önde başlıyorsun. Refik hep, patron, Allah seni insanları korkutman için yaratmış. Sadece şekil şemail de değil. Öyle sabırsız hareketlerin, oturuşun, kalkışın, koca ellerini, kollarını hareket ettirişin, hepsi korkutuyor insanı der. Anlayacağın, doğuştan pis işler için biçilmiş kaftanız. Dedim ya, hayat ağlarını ördüğü için böyle değilim, ben hep böyleydim. İlk cinayetimi askere gitmeden önce işledim, okeyde ara taş gibi yerine oturmuştu. Bütün kafa berraklaşmıştı. Gece bir eve dalmıştım, kimse yok diye paldır küldür bulduğumu çuvala atarken ışık yandı. Elinde sopa, 40'lı yaşlarında bir herif dikildi karşıma. Çektim altı patları, barut kıvılcımlarla patladı. Namlu anamın ocağı üflemesi gibi tüttü. Herif yapıştığı duvarı sırtıyla kana bulayarak yavaş yavaş çöktü. Tam o sırada çöp kamyonu geçiyordu. Sesi kimse duymamıştı. Odaları kontrol ettim, başka da kimse yoktu. Karşısına oturdum. Gözlerinden hayatın milim milim çekilmesini merakla seyrettim. Öldü. İçimde bir duygu aradım. Gram pişmanlık yoktu. Vicdan yükünü taşımayacak kadar güçlü olduğumu anladım. Geniş bahçeli müstakil evden kimseye görünmeden çıkmak dışında derdim yoktu. Çaldıklarımı depoya bırakıp çorba içmeye gittim. Evde yattığımda anam gelip üzerimi örttü. Nasıl kazandığımı sormadan eve bıraktığım paraya minnettardı. Mışıl mışıl uyumuştum. Sabah şahane uyandım. Bir eşiği geçmiştim. Katil olduğumu tekrar tekrar düşünüp cesaretimle gurur duydum. Ne rüyama girdi ne de herifin anası babası evladına dertlendim. Ara sıra içime sızan yakalanma korkusu dışında hiç bedel yoktu. Biliyordum, bu hayatta dövüşeceklerimin çoğu kendi duygularının bedellerinden korkarak vuracaktı. Bende o korku hiç yoktu. O cinayet yanıma kâr kaldı. Zalimliğin kılçıksız ganimetlerle doluydu. Benim gibi olanların kötü olmanın gücüyle şevke kapılıp deli gibi etrafa saldırdıklarını çok gördüm. Hepsi ya kodeste ya mezarda çürüdü. Ben acımasızlığımı kontrol ettim. Semtleri haraca keserken çok can yaktı ama can almamaya özen gösterdim. Yine de birkaç leşimiz oldu mecburiyetten. Elinde sonunda geldik dayandık bizim kafadaki büyüklerin kapısına. Biz bu yolda giderken onlar dönüyormuş meğer. Zeka yeter sanırsın ama hiçbir akıl yetişmez tecrübeye. Boyumuzdan büyük işlere sıçradık. Horozu çok olan köyün tavukları haşat olurmuş hesabı anında 2.80 serdiler yere. Askerden geleli 3 yıl olmuştu. Zengin muhite çökelim derken bizim üzerimize öyle bir çöktüler ki gözümü Filistin askısında açtım. 3 gün kan kusturdular, kan işettiler. Muhit'in babası zevkine uğruyor, seyrediyordu. Bana tek kelime söylemedi. Bazen yanında üniformalı zarbolar olurdu. Canını aldım, ilk adamın gözlerinde yaşamın sönmesi gibi yavaş yavaş gidiyordum ölüme. Yalan yok, altıma sıçıyordum korkudan. Kötülüğün bir güzelliği de ne biliyor musun? Acımıyorsun kendine. İsyan edeceğin bir adaletsizlik yok. Hak etmişsin zaten. Gerçi hak etmesen ne olacak? En son kulağıma inen yumruğu, çınlayan sesi hatırlıyorum. Gözümü hastanede açtım. Garip anam başımda ağlıyordu. Pezevengin evlatları kemiklerimi paramparça etmiş, bütün etlerimi ezmişler. Güya haraca keseceğim bir mekanın önüne ibreti alem olsun diye atmışlar. Biri görüp ambulans çağırmış. Ben olsam cebinde para var mı diye bakar sonra tüyerdim. En garibi de bu. Zavallıların sırtında dönüyor bu dünya, benim gibiler kazansın diye. 3 ay hastanede, 1 yıl evde yattım. Anam çok kahrımı çekti. Babam sıva ustası Musa namusuyla, şerefiyle 58 yıl yaşadıktan sonra inşaatta üzerine devrilen iskelenin altında ezildi. Geriye sadece 2 katlı gece kondu, 2.000 lira da borç bıraktı. Cenazesine koltuk değnekleriyle gittim. Taziyede herkes ballandıra ballandıra ne kadar iyi adam olduğunu anlatırken ben kerizin teki olduğunu biliyordum. Gasilhanedeydim cenazesini yıkarlarken. Nasır dolu ölü büyük ellerine acımıştım. Hasta yatağımda kemiklerim kaynayıp etlerim iyileşirken yeniden başlayacağım hayatın planlarını yapmıştım. Anama bana bir kız bul, evleneceğim dedim. Ne sevinçle gözleri doldu ne torun hayalleri kurdu. Anacığımın yaşlı suratında babama benzememenin korkusu vardı. Kendisinin kocasının harcanmış hayatının intikamını benden istiyordu. Benim saf kötü gücümden beklentisi olduğunu ilk o zaman anladım. Sadece sabırlı olmamız gerekecekti. Ona bunu söylemedim. Düğünün bizim gece kondurun 3 sokak ötesinde arka mahalle pavyonlarından beter bir salonda oldu. Karımı sevmeyi istemedim ki seçeyim. Bir yuvaya sığmazdı planım. Gerdek genç kızın aşk hayallerinin cinayetiydi. Birkaç gün sonra şefkat, sevgi olmayacak bir hayatın esiri olduğunu anladı. Yine de direndi. Beni değiştirebileceğini sandı. Dövdüm, çok dövdüm. Şiddetime boyun eğdi, gebe kaldı. Baba olunca değişir diye hayaller kuruyordu rahmetli avrat. Bizim piç doğdu ama hiç yumuşamadı yüreğim. İyileşir iyileşmez çeteyi toplamıştım. Ufaktan evlere dalmaya, otomobilleri götürmeye, arka sokakların haracını yemeye başlamıştık. Ama semte tıkılıp baronların köşelerini tuttuğu zengin muhitlere açılmadan adam gibi para yapamıyorduk. Bir iki depo patlatıp iyi mal kaldırmıştık, o kadar işte. Ufaktan mahalle arası kumar işleri de yapmaya başlamıştım. Yıllarca öyle gitti. Sonra bir kış günü polis çöktü tepemize. Gözaltında falakacı gidiyor, manyetocu çullanıyordu. Anamızı ağlattılar. Pelte halde imzaladım itirafları. Sağmalcılar cezaevinde 4 yıl gün saydık. Asıl orada uyandım işe. Kumarda, bahiste batağa saplanmış çok adam gördüm. En zayıf av onlardı. Mahpusta götlerini masaya koyacak bağımlıları gördüm. Öyle ibne falan da değillerdi ha. Kumarsız yaşayamıyordu siktiğimin yavşakları. Koğuşta kendi kendime dedim. Babaların muhitlerine bulaşmadan yapılacak en güzel iş kumar. Ne demişler? Bıyık büküle büküle kaytan, insan sikile sikile şeytan olurmuş. 20. ayrımın sonu. Sayfa 185.